Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Mobil dünyadaki en son gelişmeleri, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini bu haftada ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz haftaki bölümün sonlarına doğru bir kitaptan bahsetmiştim. Mobiliteyi izleyen ve o kısmında yakalayan bazı kullanıcılar, bazı dostlarımız kitabın ismini bana sordular. Ki zaten göstereceğimi söylemiştim. Charles Arthur isimli bir gazeteci arkadaşımızın yazdığı bir kitap bu. Kendisi şu an yanlış bilmiyorsam İngiltere'de Guardian'da teknoloji editörlüğü yapmaya devam ediyor. Ali Önsan'ın da çevirdiği bir kitap. Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkan kitaplardan bir tanesi. Bu dijital savaşlar adını taşıyor. Meraklısı olabilir. Bu kitapta şirketlerin doğumundan, yani Apple, Microsoft ve Google'un kurulduğu günden, nasıl kurulduğundan mihenk taşı diyebileceğimiz kırılma noktadan, işte iPod'un doğuşu, iPhone'un ortaya çıkması, Microsoft tarafında telefon işinin başarıyla başlayıp daha sonra kötü bitmesi, Google tarafında Android'in doğuşu gibi bir sürü hikayeyi karşılaştırmalı olarak hangi yönetici doğru yaptı, nerede yanlış yaptılar tarzında kendi bakış açısıyla yazar anlatmaya çalışmış. Ben okurken keyif aldım. Bir iş dünyası kitabı aslında bakılırsa. Sap bir teknoloji kitabı değil. Meraklıları alıp okuyabilirler. Talep olursa da bundan sonra zaman zaman okuduğumuz kitapları da yine bu ekranlarda paylaşmaya devam ederiz. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak eğer, geçtiğimiz hafta cihaz seviyesinde çok fazla duyuru olmadı belki ama öne çıkan bazı gelişmeler vardı. Bunlardan bir tanesi aslında haftalardır konuştuğumuz Apple'ın pillerin eskimesine bağlı olarak telefonları yavaşlatmasıyla ilgili bir durum bu. Zaten Apple kendi resmi açıklamasını yaptı. Yazılım güncellemesiyle bir takım yeni özellikler vereceğini söyledi ve pil değişim programını başlattı farklı fiyat seviyelerinde. Ama Amerikan hükümeti de sürece dahil olmuş. Amerikan Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler Borsası Apple'la ilgili ayrıca bir araştırma başlatmışlar. Şu an araştırmanın erken aşamada olduğu söyleniyor ama Amerikan hükümetinin hassasiyeti bu gelişmenin güvenlik tarafına nasıl yansıdı ve Menkul Kıymetler Borsası'nın yaklaşımı ise Apple'ın yaptığı bu hamlenin yatırımcılara olan olumsuz etkisi.
Ya vallahi araştırsınlar. Sonuçta bir şey de ortaya çıkmıştı biliyorsun. Aslında güncelleme notlarında bunu da belirtmişler. Başlarına çok artacak bir gelişme bu. Çünkü sadece güncelleme notlarında 128. satıra burada hızını da düşürebilirim
bu,
yazmakla.
Bu araştırmada o da var. Evet. Apple'ın yetersiz şekilde bu konuyu anlattığı şekilde.
Çünkü iyi bir şekilde bilgilendirmen lazım. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu ilk başta kalın puntolarla yazman lazım. Birinci özellik
daha
olarak
koyman lazım. Daha dakika bir bunu anlatman lazım. Yani.
Tabii. Ya bunun haricinde bir de kullanıcıya seçenek sunman lazım senin. Yavaşlatma veya yavaşlatmama şeklinde. Daha çok araştırılır, daha çok başarır bu özellikten
yani dolayı. Ne noktaya geldik biz? 11.3'ü vereceğim. Kullanıcı istediği şekilde bunu ayarlayabilecek. Açacak, kapayacak ya yani. Da şey yapabilecek. Bunu en baştan verseydin.
Evet.
Bunu hesabını yapmışlardır aslında.
Firmanın prestijini çok böyle derinden etkilediği
bazı çünkü şöyle burada. Bir durum ortaya çıkacak. Şimdi bu olay yaşandıktan sonra Apple'ın hisse değeri ciddi şekilde etkilendi. Geçtiğimiz hafta hatta 50 milyar doların üzerinde bir değer kaybı olduğu söyleniyordu. Şimdi yatırımcı bunu sorgulamaya başlar. Sen niye bunu kullanıcıya doğru aktarmadın ya da yeteri şekilde aktarmadın diye. Bakalım dediğimiz gibi Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler Borsası.
Bir de Apple hep şeyle övünür. Biz kullanıcıya en açık firmayız, kullanıcı dostu firmayız falan diyor.
Mesela bizim sitede kullanıcıları çok dinlemiyor. Diğerlerinin az dinliyor. Çünkü kişisel bilgilerin önemli.
Hep böyle güvenli şeyler söyler, güvenlik öndedir falan der ama bu yaptığıyla beraber aslında kendi çalıp kendi oynuyormuş.
Bu arada benzer araştırmaları Fransa ve İtalya'da başlamış çünkü devlet seviyesinde ilgili kurumlar.
Bize de başlar yakında.
Onu zaten söyleyeceğim. Türkiye'de de başlamaması için bir aslında engel yok. Evet. Sonucunda bir mağduriyet var, insanların farklı istekleri var. İşte pil değişim programı başladı, iPhone 6 SE Plus'ta kıtlık var, Mart'a kısaltacak deniyor. Telefonlar değişecek mi değişmeyecek mi o bilinmiyor vesaire. Şu anda hani bu konu ana haber olarak belki gündemden düşmüş gibi görünebilir ama ilgili regülasyonu belirleyen kurumlar farklı ülkelerde tabii işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor. Farklı gelişmeler olursa zaten yine aktarırız. Geçtiğimiz hafta JEDEC. JEDEC bir konsorsiyum, elektronik konsorsiyumu. İşte belleklerin standartların belirlenmesinden tutalım da depolama teknolojilerine kadar standartları belirleyen konsorsiyum. Farklı teknoloji firmaları var bu konsorsiyum içerisinde. Hep beraber ortak bir teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde UFS 3.0 depolama biriminin özelliklerini belirlemiş oldular ki şu an üst seviye akıllı telefonlarda UFS 2.1 kullanılıyor. 2018 yetişmeyecek muhtemelen ama 2019 model telefonlarda, üst seviye telefonlardaki teknoloji de belli oldu. Hızda ciddi bir artış var. Açıkçası bakıldığı zaman 23 gigabit saniyede 23.2 gigabit saniyeye varan bir hız ki bunu gigabayt cinsine çevirdiğimiz zaman neredeyse 3 gigabayt saniyeye varan bir hızdan bahsediyoruz. Telefonları 2019'da görebileceğiz. Muazzam hızlar.
Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Ben pek bir heyecanlanmadım açıkçası telefonun hızlanması konusunda. Hala USB 3.0'a telefonu takıp bu kadar hız destekleniyorken 500 megabayt saniye okuyan var mı bir arkadaşımız çıkıp söylesin.
Evet,
telefonların iç internal benchmark testlerini yaptığımızda 1 gigabayt okuyan var, 800 megabayt yazan var. Taktığın zaman ne hikmetse resmi alırken bekliyorsun, video aktarırken bekliyorsun. Gerçekte kullanıcıya çok böyle olumlu yansımayan bir şey bu. Telefonların ne faydası var? Teknik bazda konuşmam gerekirse gerçekten bilmiyorum. Çok hızlanmasının, bu kadar denli hızlanmasının ne faydası var? Ama burada şu da var. Hızlanırken standart aynı zamanda kullandığı güç de düşüyor. Şimdi gücün düşmesi ne demek belleklerin bu standardı uyan? Daha uzun pil ömrü demek. Aynen. Benim için beni ilgilendiren kısım bu. Yani 3 değil 8 terabayt saniye transfer etse yine benim için pek bir şey
değişmiyor.
Şöyle diyorum,
UFS 2.1, 2.7 ile 3.6 volt seviyesine çalışırken şimdi 2.5 volt seviyesine çıkan düşme durumu.
Yani bu standardın beni en çok memnun eden, benim anladığım ve benim işime yarayacak dediğim kısmı bu. Daha az güç tüketecek.
Öyle bir durum var. Tabii bu tarafta şunu da görmek gerekiyor. Bu çipin telefonlara girebilmesi adına platformun da, yani Yongada sistem platformu diyeyim, Snapdragon ya da Exynos işlemcinin de buna destek veriyor olması lazım. Ki zaten en büyük üreticilerden birisi Samsung olduğu için Exynos otomatik olarak destekler. O desteklediği zaman da rakipler de ister istemez ona geçiyorlar. Burada belki sevindirici gelişme olarak şunu yorumlayabiliriz. Üst seviye telefonlar buna geçeyim. Orta sınıf telefonlar UFS 2 ya da 2.1'e belki daha çabuk geçebilir olabilir. Eğer üretim azlanmazsa eski teknolojinin. Dolayısıyla performans olarak, yani benchmark olarak konuşacaksak mesela.
Benchmark olarak konuşacaksak hızlanır ama bir şekilde, yani benim gördüğüm bir sorun bu. Telefonlarla bilgisayar arasındaki dosya transferi kısmında hep bir sorun var.
Ya orada şöyle bir durum var. Tip C diyorlar mesela. Şimdi tip
yani böyle harici bir USB bellek gibi attığından şak diye gitmiyor.
Evet, öyle bir durum var. Bir de şey de var. Yani şimdi tip C standardı geldim. Herkes tabii ön plana bunu çıkartıyor. Marka tarafta hangi teknolojiyi kullandığını genelde çok rahat ulaşılabilir şekilde açıklamıyor.
Birisi, tip C portalı bir USB 2.0 olan var.
Mesela tip C USB 3.0, 3.1 zanneden editörler de var. Evet. Ama şöyle bir durum var. Bunu 2.0 da yapabilirsin. Ki ilk zaten 2.0'da Nokia tabletle kullanmıştı bunu. 3 de yapabilirsin. 3.1 Gen 1 de yapabilirsin. Zaten o 3 anlamına geliyor. Ya da gerçekten 3.1 de yapabilirsin.
Gen 2 yapabilirsin.
Yani 2 katı hızlandırabilirsin bunu, ama o tarafta maliyetlerden ötürü ya da başka sebeplerden ötürü bilmiyoruz. Onu da kullanmıyorlar. Bugün hala 2017 model USB 2.0 tip C telefonlar da var yani. Hani hız yavaş olmasının sebeplerinden birisi de bu açıkçası. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Açıkçası kablolu bilgisayara bağladığın zaman dosya aktarımının hala o kadar yavaş olması. Wi-Fi Direct'te kullanıyorsun, daha hızlı geliyor.
Daha hızlı geliyor yani. Gerçekten o tarafta bir protokollerde bir sıkıntı var. Telefonlar hala da dosya transferi kısmını bilgisayara düzgün konuşmuyorlar. Beni ilgilendiren kısım o.
Evet, o konuda haklısın. Umarız o konuyla ilgili de bir takım gelişmeler yaşanır. Ama zaten USB 3.1 Gen 2'yi bir şekilde uydurabilseler, zaten USB 4.0 ile ilgili şu an bir çalışma da yok. Telefonlar belki daha fazla hızlanabilir. Sony ile ilgili iki haberimiz var. Birincisi, zaman zaman burada zaten paylaşıyoruz. Kaskira'yı Japonların şu anda en parlak yöneticisi olarak görünüyor. Çünkü Sony, batmakta olan Sony, zarar eden birimleri elden çıkartarak, satarak bugün karlı bir şirket haline dönüştürmeyi başardı. Amerika'da bazı üniversitelerde hatta iş planında ders olarak okutulduğu söyleniyor. Kendi isteğiyle Sony CEO'lu ve başkanlığı görevinden ayrılıyormuş. Yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecekmiş ama şirketin şu anki finanstan sorumlu yöneticisi yeni CEO ve başkan olarak işin başına geçecekmiş. Yeni CEO'nun açıkladığı şey şu: Kasirayın çizdiği yoldan devam edeceğiz ama tabii ki benim de kendime özel planlarım var. Amacımız Sony'yi daha güçlü ve daha karlı bir şirket haline getirmekmiş demişler.
Belki de şimdi bu mobili kapatmayacağız diyordu ya. Hani sözünü yememek için benden sonraki CEO kapattı, ben kapatmadım mı diyecekler acaba? Vallahi onu, aklıma direkt o geldi.
Mobille ilgili bir haber var. Biraz onu paylaşacağım. Bu aslında olumlu bir haber. İleri yönelik eğer mobili geliştirmek istiyorlarsa, ama Kasira ile ilgili bir araştırma yaptım. Adam hani 1995'ten beri Sony'de çalışan ve dünya çapında 160 milyon satan PlayStation 2'nin bu seviyede çıkmasına ana seviyede vesile olan yöneticilerden bir tanesiymiş. Gerçekten Sony'ye verdiği katkılar sadece PlayStation 2'nin satışından bile aslında ortaya çıkıyor. Sony ile ilgili ikinci haberimiz, normalde akıllı telefon üreticileri geçmişte çok fazla ağızları yandığı için Android ile ilgili güncelleme planını net bir şekilde ortaya koymazlar. Eskiden hatırlar mısın, biz HTC'de ilk İbrahim Bey'i buraya davet ettiğimiz zaman
bugün çıkacak, bugün yarın çıkacak demişti, bir yıl sonra çıkmıştı.
Keza başka firmalarda da benzer durumlar yaşanmıştı. Daha sonrasında pek çok firma genelde tarihlerle konuşmamayı tercih etmeye başladı. Sony bunu bozan firmalardan birisi oldu. Yaptıkları yeni açıklamada şunu söylüyorlar: amiral gemi sınıfı telefonlarımız bundan sonra 2 yıl boyunca Android güncellemelerini alacak. Lanse edildiği, piyasaya çıktığı günden 2 yıllık süre döngüsü içerisinde hangi Android sürümü varsa büyük güncelleme hepsini vereceğiz diyorlar.
Şimdi bu şey çok önemli arkadaşlar, bakın. Android sürümü büyük güncellemenin altını çizmeleri çok önemli. Çünkü güncelleme dedikleri şey aslında bu güvenlik 8'den 8.1'e geçme, 8.1'den 8.1.2'ye geçmeyi de güncelleme olarak
onun
sayıyorlar aslında.
Onun ilgilen geçim bir şey arasında, hatta güvenlik güncellemelerini bile bunun içerisine dahil edenler var.
Evet, yani ara güncelleme vermeyip 2 yıl boyunca ben sana güncelleme verdim, sözümü tuttum da diyebilirler. Burada Sony özellikle kalın puntolarla neyi çiziyor? Ana Android güncellemelerini diyor. Bu arada 7.1'den 7.1.2'ye geçiş de ana Android güncellemesi sayılıyor. Yalnız onda bir söylemekte yarar
çok
var.
Çok önemli çünkü orada da şuna dayanıyor üreticiler. O tarafta Google'ın aslında esnekliği bir yeni program var. Artık mesela daha önce ekran kartı firmware'inde güncelleme yapmak istediğinizden bunu ana güncelleme için de veriyorlar. Şimdi artık aylık güncelleme içerisine koyabiliyorlar onu. Evet. Bir takım daha fazla şey yapma durumları söz konusu. Tabii cihaz üreticileri işine geldiği noktadan bakmaya çalışıyor. 7.1'di, 7.1.2 yaptım, tamam ben güncelleme sözümü tuttum
ama
tarzında.
Ama Sony güncelleme konusunda en sorunsuz firma oldu.
Son dönemde çok iyiler.
Son dönemde boş ver yani. Adamlar ilk çıkan telefonlarından bu yana hep destek verdiler yani. Hı. Ben şey görmedim hiç Sony kullanıcısı olup da telefon erken destek kesildi yani filan diye üzülen.
Yani bugün işte Galaxy S8, S8 Plus ya da Xperia XZ ya da Premium'un 10 katı fazla satıyordur diye düşünüyorum. Bugün Sony verdi telefonu gün. Ha çok sattığı zaman güncelleme biraz daha zor oluyor. Çünkü her ülkeye uydurman gerekiyor vesaire ama bu kadar gecikmenin de sebebi olamaz yani. Samsung baksana telefonlar ne zaman 1 yıl olacak piyasaya çıkalı.
Evet.
Android 8 yok hala. Beta 7 diyor, Beta 8 diyor.
Bu çok önemli bir gelişme.
Bu önemli. Hatta onunla ilgili bir haber daha var. Sony aynı zamanda işte XA1'den XZ1, XZ1 Compact'a kadar geniş bir ürün gamı içerisinde Ocak ayı güvenlik güncellemesini verdiğini söylüyor. Bu şu açıdan önemli. Meltdown ve Spectre açığını kapatan güncelleme bu mobil tarafta. Onu da dağıtmaya başlamışlar. Bu da yine bence önemli detay.
Evet, güncelleme konusunda hızlılar gerçekten. Yani sadece bu sene değil, geçen sene de öylelerdi, ondan önceki sene de öylelerdi.
Bu konuda zaten son dönemde benim özellikle radarıma giren Sony var. Aynı zamanda Nokia var. Nokia da...
Evet öyleler.
Yani giriş seviyesi 1 GB RAM telefonuna kadar Android 8'i optimize ediyorum, verdim vereceğim diyor. Her firma örnek olması gereken konulardan
bir tanesi. Özellikle Samsung.
Özellikle Samsung evet. Son dönemin sıkıntılı firmalarından bir tanesi, bakalım ne yapacaklar derken Samsung'la devam edelim. Galaxy S9 ailesi için geri sayım başladı. Mobil Dünya Kongresi'nden bir gün önce İspanya'da resmi tanıtım yapılacak. Her şey yoluna giderse biz de ekip olarak zaten orada olacağız ve cihazlarla ilgili videoları zaten sizlerle paylaşmaya çalışırız. Birkaç önemli sızıntı oldu geçmiş hafta Samsung'la ilgili. Birincisi piller ortaya çıktı. Pil tarafında bir sürpriz yok. Samsung Galaxy S9 3000 mAh, S9 Plus 3500 mAh olacakmış. Kapasite olarak zaten aşina olduğumuz yerde.
Ya Samsung bir türlü o üst tarafa çıkmayı cesaret edemiyor hala.
Note 7 olayı nasıl zaten?
Ya şimdi mesela bak iki tane olay oldu. Mağazada bir iPhone patladı biliyorsun. iPhone 8 Plus patladı. Bir tane iPhone 6 şeyde teknik serviste adamın elinde patladı. Evet. Bunlar çok konuşulmadı. Ama dediğim gibi herhangi bir şekilde Samsung'un
iPhone'u ısıran
ısıran adam konuşuyor. Mesela şimdi herhangi bir şekilde ısırarak Samsung'u patlatsaydı adam yine bunların üstünde bir kara bulutlar olduğu için üstlerine kalacaktı. O yüzden hala cesaret edip yüksek pil koyma taraftarı değiller. Böyle gidecekler.
Ben sadece önümüzdeki 5 sene boyunca herhangi bir telefon patladığında Samsung'a bir dönüp böyle bir tepkili bakarlar yani.
Çünkü o olay o kadar bir yapıştı ki bunlara. Devam edecek. Onlar da doğal olarak bence çok riskli adımlar atmak istemiyorlar.
Yani kapasite olarak S8 ve S8 Plus aynı görünüyor. Arada Note 8 3300 mAh'di ama mesela bir SGD'cin hacmine ulaşamadı. Mesela evet. 3600 mAh'di. Tabii yeni teknolojilerle belki pili daha verimli kullanıyoruz, süreyi arttırdık diyebilirler ama şimdi ekranı büyütüp süper AMOLED'de Samsung zaten bayağı iyi bir noktaya geldi ama işte 1000 nit olan parlaklığı falan verdiğin zaman çipi geliştirirsen ekrandan zaten.
İşte pilin büyümesini bekliyoruz ama Samsung'da ben büyük pilleri en az 1-2 sene daha göreceğimizi yani zannetmiyorum.
Samsung bayağı muhtemelen temkinli yaklaşmaya devam eder. İkinci haber modem tarafı da ortaya çıktı. Modem tarafında bir bant değişikliği yokmuş. Yani S8, S8 Plus'taki aynı modem konfigürasyonu kullanılacak. Tabii o tarafta zaten üreticiler yavaş yavaş 5G hızlıklarına başladığı için.
Yani 1 gigabit per second hızları da modemleri büyük ihtimalle standart olarak biz 2019'da göreceğiz. Böyle tepe modellerde.
Yani Huawei'de 1.2 gigabit var. Şimdi bazı firmalarda yine 845'te de biz o hızları göreceğiz. İşte Cat 17 olarak isimlenen standartlar ama.
Ama biliyorsun 845'te olup Cat 17 kullanmayan da olacak.
Var yani onu geçtiğimiz zaman zarfında Türkiye'de de gördük. Sony telefonundan mesela az önce yazılımda övdük ama Türkiye'de Cat 4 modemle gelen premium telefonları da vardı. O konuda tabii maliyetlere bakarak üreticiler farklı kararda bulunabiliyorlar. Son haberimiz de şu. S9 ve S9 Plus, S8 ve Note 8'deki aynı AKG kulaklığa gelecekmiş ki Samsung süper kulaklık, 100 dolar kulaklık dese de
kullanacağı pek öyle demiyor.
Pek öyle demedi. Evet ortalama bir kulaklığa göre belki biraz daha iyi olabilir ama işte AKG ince ayar çektiği ses böyle denecek bir kulaklıkta değil.
Yok kısmı, evet.
O konuda belki daha önce
HTC'nin verdiği Beats kulaklıklar daha iyi.
Yanına yaklaşamaz evet. Yani. Geçmiş haftalarda ortaya çıkan Samsung işte kablosuz kulaklık verecek iddiası da bu haberle beraber, en azından bu iddiayla beraber nispeten de olsa çürütülmüş oldu. Huawei yeni nesil amiral gemisi üzerine çalışıyor. Mate 10 Pro Ekim'de duyuruldu ama onlar duyurduğu günden itibaren zaten bir sonraki telefon üzerine çalışmaya başlıyorlar. P10 ve P12 deniyordu ama daha önce mobilitede söylemiştik ismi muhtemelen P20 olacak diye. Büyük oranda lansman tarihi belli oldu. Pek çok haber kaynağının ortak görüşüne göre 27 Mart'ta Paris'te lanse edilecekmiş. Huawei P20. İki önemli yenilik var. Birincisi yeni bir chipsetle gelecek. Artık Kirin 975 mi olur, 980 mi olur bilmiyorum ama frekansı daha yüksek ve yapay zeka tarafında daha fazla özelliğin olduğu. İkincisi ise 3 tane arka kameradan bahsediliyor.
3 arka kamera olayını merak ediyorum. Niçin kullanacaklarını. Bir tanesi geniş açı olabilir ya da 2 tane kamerayı kullanıp yüksek çözünürlükte fotoğraf elde etmeye çalışabilir. Neler katacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi mobil dünya tarafında kamerada 2 tane dedikodu var heyecan verici. Bir tanesi bu 3 kamera olayı. Diyeceksin ki kameralar arttıkça ne oluyor? Kameralar arttıkça işte hiç
daha
ummadığımız
fazla bilgi topluyor.
Evet bize sürpriz yapacak farklı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bu birinci konu. İkinci bir konu da S9'larda hala da dedikodu aşamasında olan diyafram aralığının ayarlanabilir kamera olması. Yani iki kameranın tek kamera diyafram aralığı ayarlanabilirse mesela o da über bir şey olacak.
Üçüncü bir aslında maddede ben ekleyeyim. Nokia'nın da yine bir telefonu var işte 8-9 tane kameraya sahip olacaktı. O biraz da bir şey gibi oluyor. Yani
belki, İtopik kalıyor.
Belki Nokia'nın daha önce geliştirdiği bir kamera konsepti var ya onun daha küçük bir versiyonu artık aksesuar olarak belki verilebilir ama telefonun üzerine o kadar kamerayı entegre etmek zaten işlemcilerin sahip olduğu dijital sinyal işlemcileri onu yönetmek de çok zor.
Evet kolay gerçekten öyle. Bakalım göreceğiz. Gelişmeler var kamera dünyasında.
Tabii başka iddialar da var. Maliyetlerin nispeten biraz daha yüksek olacağı söyleniyor. Şimdi Huawei tarafında
zaten maliyetler yükselecek bundan sonra. Ben düşeceklerini hiç düşünmüyorum tepe modellerinin. Daha pahalı olacaklar.
Şimdi şöyle bir durum var. Hani P10 Plus'ın üzerine hiçbir yenilik yapmasan bile 3. kamerayı koyduğun anda
fiyatı
zaten artacak ama şimdi Huawei tarafında da tabii fiyatları diğerlerine göre daha iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü Samsung'a ya da Apple'a yaklaştığınız an itibariyle satış yapmanız ciddi şekilde zora
geliyor. Tabii bu arada bayağıdır bir fiyatları yüksek Huawei. Ve memnunlar ki böyle devam edecekler gibi. Ve arkadaşlar sadece ülkemizde değil yurt dışında da telefonların fiyatları artıyor. Dolar ve Euro bazında da fiyatlar artıyor. Artışta şu an.
Yani bu senede yeni gelecek işte S9'lar, P20'ler, Sony tabii Mobilyan Kongresi'nde çerçevesi telefon tanıtacak vesaire. Bunların hepsi fiyatları
ya şimdi telefon üretimini galiba, zora sokan bakılırsa. Bazı unsurlar ortaya çıktı. Mesela bundan 2 sene önce çok değil 16 GB dahil depolamanına sahip telefonlar gördük. Tepe model telefonlar gördük. Ne diyordu? SD kart var tak büyüsün 32 GB çok lükstü. Bugün günümüzde 64 GB giriş seviyesi tepe modeli oldu. Hatta orta sınıf telefonlarda 64 GB dahil depolama alanı var. 128 GB 256'ya şey demeye başladık biz. Hani premium segmentte gerçekten dikkat çekici telefon. Bellek 6 GB değilse insanlar niye 6 GB değil, niye 8 değil diye sorguluyorlar. Diren fiyatları yükseliyor aslında. Telefonun içinde hani ekran en pahalı bir bileşen diyorduk ya. Şimdi yavaş yavaş o dahil depolama birimi bellek de diğer en pahalı bileşen olmaya. Belki de ekranı geçecek yani.
Bilgisayar şimdi RAM fiyatlarındaki artış ve üretimdeki kıtlıktan dolayı bilgisayar dünyası ile ilgili bir araştırma vardı. Adam diyor ki PC dünyası bilgisayar oyunculuğu 10 yıl önceye geri döndü. Artık 8 GB kit aramaya başladı. Çünkü fiyatlar o kadar yüksek ki yani.
Fiyatlar uçuk. Şimdi mesela PC oyunculuğu için konuşursak o ayrı bir program da olur. Ekran kartında da orada geriye dönüş var.
Evet.
1080-1070 satışları patlamışken bugün 1050 alabilen adam, 1050 Ti alan adam öpüp başına koyuyor.
İşte 240 Hz monitör, işte 65 inç yeni süper büyük ekran oyun deneyim başlattım. Tamam onu yapman için 200 Hz'de FreeSync, G-Sync monitör denemek için nasıl bir ekran kartına ihtiyacım var? 4K'da. İki tane 1080 Ti falan takman lazım.
Ben sana söyleyeyim madenciliği öldürecek ne olabilir biliyor musun bundan sonra? Monitörün içine entegre ekran kartı yapacaklar. Monitörle beraber alacaksın ve adam sana şey diyecek. Hani bir tane aldım.
Madenciler onu da alırlar. Yani bugün çünkü millet o bitmeyin içinden 20.000 TL'lik 30.000 TL'lik özel ezik kitlerini bulmaya çalışıyor. Bu kadar para ürettiği sürece ya onu alacaklar ya da artık algoritmalar değişecek özel eziklere kayacak. Yani
evet olabilir.
Çünkü Bitcoin mesela ilk çıktığında ekran kartı diye kazabiliyordun. Şimdi ekran kartından ziyade eziklere kaymış durumda ama madencilik böyle devam ettiği sürece bilgisayar dünyası kan kaybetmeye devam eder. Belki konsollar bundan istifade edip satışlar artabilir.
Evet olabilir. Çünkü şu anda konsol en iyi alternatif olmaya başladı.
Gerçi orada da tabii şu an konsollar PC teknolojisinden istifade ettiği için aslında bir şekilde onu oraya uyarlarlarsa madenciliği.
Yok o zaman kapalı yapılar çünkü kodlama olarak. Xbox One X mesela burada bence yavaş yavaş yıldızı parlamaya başladı. İşte Game Pass var Microsoft'un aynı zamanda EA Access var. Bu ikisine aylık ortalama işte $30 falan ödeyerek şey yapabiliyorsun. Birçok oyunu sürekli oynayabiliyorsun.
Ya sonuçta 4K'da oynatabiliyor oyunu.
Yeni oyun satın almak zorunda değilsin.
Bir de onu da geçeyim. Şöyle de bir durum var yani. Xbox One X'in Türkiye'ye 2700 lira mı? 2800 lira fiyatı var. Bugün sadece o fiyata ekran kartı alabilir hale geldi.
Ne yazık ki.
Ya bugün 1070'ler 2500 lira.
Tabii. 1070 alacağın fiyatı komple oyun sistemi satın alıyorsun.
Alıyorsun ve 4K TV'ye bağlıyorsun. Oyunun var.
Oynamaya başlıyorsun.
Yani. O açıdan hakikaten belki
ve şeyde düşünmüyorsun. Olur. Çalışacak mı çalışmayacak mı falan değil. Her şey altyapı falan hazır.
Ve sen kapı komşuyuz. Hani senin bilgisayarın evinden daha iyi mi diye endişe etmeme gerek yok. Rahatlama da sağlıyor. Bakalım o taraftaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili resmiyete kavuşan bir başka önemli gelişme Asus Zenfone 5'leri artık orada tanıtacağını resmi olarak duyurdu. Farklı modeller olacak ama tabii önce şeyi tartışmak lazım. Zenfone 4'lerin lansmanı için biz Ekim ayında Roma'ya gittik. Şimdi Ekim, Şubat, 6 ay içerisinde yeni seriyi görmüş olacağız. Orada şunu söyleyelim öncelikle. Zenfone 4'lerin dünya lansmanı Ekim ayında yapıldı ama işte Tayvan'da, Çin'de ve bazı ülkelerde Haziran'dan beri satılan seriydi onlar.
Artık Asus'ta alıştığımız şeyler yani hep geç çıkması. Erken evet, lansman geç.
Avrupa bölgesi telefonlar geç geldi ama şey olarak bakıldığı zaman yani 4'ten 5 atlama anlamında aşağı yukarı 10. ayda falan yeni seriye geçilecek gibi. Zaten Şubat'ta tanıtılsa bile piyasaya çıkışı muhtemelen yine Nisan-Mayıs Türkiye'ye gelişini bilmiyorum. Belki bu sefer hızlı davranacaklar gibi duyumlar aldım ama Zenfone 5'te özellikle amiral gemisinin 845 olacak. Bu seride duyumlarıma göre alt seviyedeki telefonların katma değerini yükseltecekleri söyleniyor. Mesela bunların Max serisi telefonlar var ya, pil performansı iyiydi ama donanım olarak çok zayıf kalıyorlardı. O tarafta biraz daha iyi cihazlar sunacakları ve pili büyük olan telefonlarda da 18:9 ekran formatına geçecekleri söyleniyor. Ne diyorsun? Ne olursa tabii ilk yapmaları gereken zamanla Türkiye'ye getirmek. O ayrı bir zaten.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben sana söyleyeyim. Tepe modelde 845 falan heyecan verici gelişmeler ki Asus'un son dönemde kamera atılımlarını da biliyoruz. Telefonları kötü değildi. Hep iyiydi. Yani kameraları Asus'un genelde hep konuşulan kameralar oldular. Intel serisinden bu yana biliyorsun onda çok iyi bir gece performansı vardı. Düşük ışık performansı vardı. Şimdi ben bunların Zenfone Max modelleri üstünde konuşmak istiyorum. O tarafta 660'lı bir model çıkarsa 5000 mAh bataryayla.
Süper.
18:9 şöyle tamam, güzel yani. Çerçevesiz bir tasarım falan. Bence asıl model o olur.
Ben de düşünüyorum. Gerçi şöyle bir şey var. Lansmanda bize gösterdiler. Kullanma şansımız oldu ama yüksek fiyatından dolayı Türkiye'ye getirmedik. Zenfone 4 Pro vardı mesela. Qualcomm'un da övüne övüne anlattığı işte Wi-Fi AD desteğine sahip olan en yüksek modern konfigürasyonu içeren 835 şöyle böyle telefon. Açıkçası yani evet Max modelleri önemli ama ben en azından seçenek olarak en yüksek performans Pro modelinin Türkiye'ye gelmesi taraftarıyım. Yani fiyatı yüksek olur olur onu bilemem. Onu Asus ayarlayacaktır zaten ama kullanmak, testini yapmak
tabii
ve
hani
almak isteyenler için böyle alternatiflerin olması da pekala güzel olur diye
ben
düşünüyorum.
Ben Max modellerini seviyorum çünkü böyle evliya değilik alıyorsun 3 gün şarjı unutuyorsun.
Aynen,
yani.
Baya baya iyi. O tarafta işte artık eğlence kısmını biraz artıracaklar gibi. Çünkü öyle Lenovo'nun P2'si gibi telefonlara karşı eğlence kısmı Asus'ta zayıf kalmaya başlamıştı. Evet. Onu da kapatacaklar gibi görünüyor yeni modellerle.
O telefonların tabii yeni nesil ekranlarla ne olur sonuçları bilmiyorum ama şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi telefonlarda ekran açık kalma süresi var. 3 saat kaldı, 4 saat kaldı diye. Bunlar da tüm gün telefonun ekranını açık bırakın. Bak hiç şey yapmayın. Dursun kenarda açık. Kullanmadığınız dönemde de açık kalsın. Bir günü tamamlıyor zaten.
Anladığım kadarıyla işte bu 18:9 vesaire getirerek şey yapacaklar. Hani Zenfone Max serisi bazı kullanıcılar için ikinci telefondu.
Evet.
Çünkü ters şarj özelliği olduğu için iPhone'u kullanıyorsan ne kullanıyorsan onu şarj etmek için. Şimdi 18:9 biraz daha iyi donanımla beraber belki insanların ana telefon olarak da kullanmak isteyecekleri bir telefon yapmak
istiyorlar. Umarım 18:9 yaptık deyip böyle devasa ışın kılıcı gibi yapmazlar. Hani standart boyutlardaki bir telefonla.
Çünkü şöyle bir durum var.
Orada yani, maksimum herhalde 6 inç benim için de kullanılabilir oluyor.
Ama ben de aynı fikrim. 3 aşağı 5 yukarı. Zaten 5000 mAh'dan ağırlığı da artacak o telefonun. Şöyle bir durum var. Şimdi çok kötü tabii özellikle telefonları bir tarafa bırakıyorum ama genelde pilin niye hızlı bitiyor? Telefonu çok kullanıyorsun. Telefonun bir de pilin büyük olması ilk başına yeterli değil. Pil büyükken kullanmak isteyeceğim telefona sahip olursa daha güzel olur. Herhalde onu yapmış ya da yapmaya niyetler gibi görünüyor. Asus'la ilgili bir haber daha var. Zenfone içerisinde Android 8 güncellemesinde vermişler. Herhalde bir vermeyen Samsung kaldı yani. Bilmiyorum.
Samsung'da niye bu işler bu kadar yavaş ilerliyor ya? Hep bir problem.
Valla ben de anlamadım.
Yani S8 kullanıcıları böyle geç alıyorsa aşağıdakiler ne zaman alacaklar o belli değil zaten.
Yani bugün Samsung Galaxy A8 2018'ler Android 7 ile geldiler. Yani bak tanıtılmasının 6 ay sonra geçen bir yazılım var. Nokia 2 diye 1 GB RAM telefonu yaptım yapıyorum diyor. A8 gibi A8 Plus gibi 3500 liraya sattım telefonu 3400 lira neyse. Android 7 ve ne zaman geleceği yani 2-3 ay sonra deniyor ama.
Evet.
Sonra biz kullanıcı deneyimi yaptık test ettik aslında kullanıcı deneyimi çok hoş olmadı bir hikaye daha. Öyle olmaması lazım
hep o işlerin. Yani, evet haklısın konuda.
Ne olacak bilmiyorum. Bugün her firmanın kendine göre programı var. Kimisi mağdur ediyor, kimisi mutlu ediyor. Nubia'da da önemli bir gelişme var. Nubia'da ülkemize resmi olarak gelen telefon markalarından bir tanesi. Hoş, özel ve fiyat anlamında ses getirisi bile bayağıdır da çok fazla en azından kullanıcı seviyesinde çok fazla soru almadığımız bir marka ama zamanla ne olur bilemiyorum. Şirketin genel müdürü ve eş kurucularından Nifei Çin'de bir açıklama yapmış. Oyun telefonu yapıyoruz demişler ki Razer'ın orada bir yaklaşımı vardı. Ve bir de görüntü paylaşmışlar açıkçası. Tabii şimdi oyun telefonu dendiği zaman oyun için pazarlama kısmını oluşturuyor. Genelde Samsung Galaxy S9'da, HTC U12'de ya da Sony Xperia XZ Pro ya da Ultimate adı neyse onu da göreceğiz. Donanımı alıyorlar. Telefonun içerisine koyuyorlar oyun telefonu. Şimdi Razer bunu belki nispeten kullanma hakkına sahip bir oyun markası. İşte oyun donanımları var. Bunu yaptım, şunu yaptım diyor ama Nubia'nın o gazla yola çıkarak işte oyun telefonu yaptım, geliyorum demesi.
Yani çok komik ya. Bu tamamen pazarlama hilesi bir şey değil. Baklar Razer'ı tutuyor. Deneyecekler işte.
Razer'da tutar şimdi. Razer'da Project Linda diye bir şey yapmış adam yok. Notebook'a takıyorsun. Hani destekleyebilecek bir takım kalemleri de var ama şimdi
Nubia'nın... Razer çok iyi süslüyor ya.
Bir böyle Çinli mantığıyla...
Project Linda dediği olay mobil konusunda yani mobil cep telefonu sektöründe 10 yıldır denenen, 10 yıldır başarısı olan
ya,
bir konsept.
Ya 64G ne kadar değişik bir telefon. Motorola zamanla...
Gösterdiler, hepimizi yani heyecanlandırdılar. Yok Linux gelecek dediler telefonu taktığında. Şu olacak dediler, bu olacak dediler. Hiçbir şey olmadı. Telefonu takıp büyük ekranda kullanma geyiği gerçekten çok iyi bir pazarlama aracı. gerçek hayatta pratikte hiçbir faydası olmayan
bir şey. Ha bak şöyle şeyler nispeten daha makul olabilir. Şimdi ne deniyor? PUBG'nin mobil versiyonu Çin'e özel çıkacak. Ha bir işbirliği yaparsın ha,
evet,
tamam mı?
Evet telefonu
yani,
özel olur falan.
PUBG dişin ismini verirsin, içinden oyun çıkar, bir şeyler olur.
Şey olur, analog kontrolcü olur falan.
Razer gibi yaparsın, ekrana 120 Hz desteği verirsin. PUBG Nubia'ya özel belki 120 Hz destekli olarak gelir mobile. Evet. Buna eyvallah. Bu otur konuş. Bayağı ses getirir. Ama 120 Hz panel koydum, işte işlemci Snapdragon 845, 8 GB RAM koydum, oyun telefonu yaptım diye çıkarsan Razer'daki o etkiyi yakalayamazsın.
Yakalayamazsın, zor evet. İşte ama fiyatlı yakalayabilirler belki. Şimdi 350 dolar öyle bir şey çıkartırlarsa tabii ki gider yani.
Onu yaparlar gider ama ben artık hani 18'e 9 ekran kullanıp 845 koyup 300 dolara telefon çıkartabilecek baba yiğit.
Yok gerçekten de.
Çok değil ama işte bugün OnePlus fiyatları yükseltti. Xiaomi'nin fiyatları da olacağı bilmiyorum.
Şimdi telefon firmalarının 18'e 9'a geçmesiyle beraber bu tarafta da bir kıtlık var. Yani ekran üreticileri de şu anda pahalıdan veriyorlar bu ekranları.
E tabii şimdi geçim sabdan haberi vardı. iPhone 10 satışları istendiği gibi gitmediğinde Samsung'un üzgün olduğu konuşuluyordu. Şimdi üzgün olur. Yani 150 yani dolar panel zaten yanıyor.
Samsung üzgün diyorlar. Apple az sattı diyorlar. Apple'ın karlılığı artmış. Telefonun fiyatını arttırınca.
Geçen Parsons'ın bir kısmını evet. götürmüş abilerimiz ama iPhone 10'la ilgili çok fazla rivayet var. İstendiği şekilde gitmediği, üretiminin
hep öyle duracağı. Konuşuldu. İşte bir son bir açıklama daha yapıldı. Böyle bir şey yok yalan diye. İyi gidiyor daha diye.
En son okuduğum rivayet şunu diyordu. Tüm iPhone 10 ya da işte iPhone devamı olacak 2018 modellerde Super AMOLED'den IPS'e geçileceği ve ona uygun ekranların üzerine çalışılacağı
yani tavsiye ediyor. Şimdi o tarafta şey var yani Apple tarafına baktığımızda Apple iPhone 10'la beraber bazı şeylerin değiştiğini ve iyi gitmediğini görmüş olabilecek ki bir sürü şey değiştirdi kendi içindeki yapılanmada. Mesela nedir? Amerika'da özel olarak YouTuber'larla çalıştı. Türkiye'de bile bir YouTuber arkadaşımız Orkun Işıtmak. Yani gerçi çok da güzel bir inceleme yaptı. Ben onun incelemesine veya gitmesine kesinlikle güzel karşı değilim. Yani. Çok güzel bir video var. İzleyebilirsiniz siz de izlemediyseniz. Onunla çalıştılar mesela. O gittiğine bir lansmana. Bu Apple'da pek gördüğümüz şeyler değildi biliyorsun. Yani önden ürün vermek, işte YouTuber'larla beraber çalışmak, farklı konseptler altında insanlara erişmeye çalışmak. Hep ne yaparlardı? Böyle bir şey vardı onlarda. Medya. Bir duruş, medya. Medyaya belli bir kural çerçevesinde verilir. O çıkar. Ne de olsa benim ürünümü, benim bir kitlem biliyor. Yakından takip ediyor, alır deniyordu. Hı. Onlar da bir şeyin farkındalar. Dünya artık telefon pazarında doyuş var. Yani insanlar iPhone 7'den 10'a niye geçmeliyim diye düşünmeye başladılar. Ne yaparsan yap. Ağzında kuş tutsan böyle oluyor. E bu tarafta bir değişiklik şart. Değişiklik de ne olmalı? Fiyatı düşürmek olmalı. Çinliler bunu gördüler.
Evet.
Yani fiyatı arttırırsan ilgi azalır.
Şimdi tabii Apple tarafında şöyle bir durum da söz konusu. Mesela şu kitapta da aslında anlatılan unsurlardan bir tanesi oydu. Apple'ın sevdiği konulardan birisi şu. Yüksek adetlerde belki de en fazla satışı olacak firma olduğunu bildiği ve bunu güvendiği için istiyor ki firmalar karşısına geçsin ve Apple'ın istediği fiyatla ona komponent versin. Şimdi birden Super AMOLED panele geçeceğim deyince ve köşeden köşeye ekran yaptım deyince orada biraz bu Samsung'a o boru o kadar etmiş olabilir. Orada hani ona üzülü olabilir. Çünkü telefonun maliyeti açısından şöyle bir durum söz konusu. Bazı araştırma şirketlerine göre maliyeti 500 dolarları bulabiliyor. Bazısına göre 350 dolar seviyesinde. Artık hani hangisi doğru bilemiyoruz ama Super AMOLED panellerinde kendi içerisinde bu işte yanma olayı, renk değiştirme olayı vesaire bir takım sıkıntıları var. Onlar da belki teknik olarak Apple'ın önünde kara düşündüğü unsurlardan birisi olabilir. Onu bilmiyorum ama IPS'e geçilirse sürpriz yaşamamak gerekiyor. Çünkü öyle haberler de var. 6.1 ve 6.5 inçlik iPhone 10 devam modellerde böyle bir değişiklik.
Gerileme olur ya.
Valla şimdi tabii IPS panel tarafında kimle çalışacaklar?
Yani 120 Hz XO panel koyarlar o zaman farklı.
Yani o da olabilir. LG ile bir işbirliğine girecekleri söyleniyor mesela. IPS panel konusunda.
LG ile işbirliğine giren herkes bir değişikti şu anda biliyorsun. En son onlarla beraber Google güzel bir deneyim
geçirdi. Gerçi XO panel olayı mantıksızlığı değil. Çünkü Apple'ın üretimdeki en büyük orta Foxconn. Yani Sharp'ın da bir Foxconn evet. şirketi iştiraki olduğunu düşünürsek eğer o tarafta belki farklı
bir şey olabilir. Belki XO'ler yetişmemiştir adamlara. Yani öyle söyleyeyim sana.
Ama 120 Hz olayı mesela kamera diyaframdan bahsediyoruz ya 120 Hz olayı ekran tarafında da 2018'de eğer yazılım ekosisteminde ona uyabilirse farklı bir eğlence katabilir, hareketlilik getirebilir. iPhone 10'dan bahsetmişken daha önce birkaç defa konuşmuştuk. Xiaomi'nin en azından arka tarafında iPhone'un istintileri taşıyan telefonunda artık çıkacak gibi görünüyor. En son kılıflarda ortaya çıkmış durumda Mi 6X. Arkada bildiğin dikey kamera kurulumu vesaire yani full iPhone'un taşıyor. Sadece farklı olarak iPhone'un en büyük eksisi burada yok. Orta tarafa da bir de parmak izi okuyucu yerleştirmişler. Güzel ve değişik olmuş. Bu telefonla ilgili tabii şöyle bir durum söz konusu. Şu açıdan da önemli. Mi 5X, Xiaomi'nin ilk Android One telefonu olan Mi A1'in aynı A1'e güç veren zaten telefonda. Muhtemelen bu tasarımda ikinci Android One telefonun altyapısını oluşturacak ve özelliklere bakıldığı zamansa 4 GB RAM, 18'e 9 ekran ki ekran çözünürlüğü 2160'a 1080 ve donanım olarak belki Snapdragon 650 sınıfı bir işlemciden bahsediliyor.
Şimdi şey çok garip.
Daha doğrusu bir iddia daha var. Xiaomi Mi Search 2 adını verdi, S2 adını verdi. İkinci nesli kendi işlemcisi de olabilir bu telefonda.
Apple'ın en üst seviye telefonunu alıyorsun. Kendi en ucuz telefon serine entegre edip tasarımı öyle veriyorsun. Bu aynı zamanda bir misilleme de oluyor.
Ya Xiaomi zaten o konuda daha önce denemeleri de var.
Telefonuna değil. Düşün. Herkese aynen ulaşmasını beklediği daha uygun fiyat bir telefon modelini kullanıyor.
Valla açıkçası sonucunda bir iPhone'un sonucunda bir yarattığı etki var. Piyasaya getirdiği bir hareketlilik var. Çin'de de zaten ayrıca ilgi duyan bir kesim de var. Tasarım olarak onları yakalayacak işte. Üzerine bir de bunun Mi A2 modelini Android One verirse evet, yazılım garantisi Google'dan diyecek. Kendi telefonunuzdan MIUI 9 var. O da epey güncel. Farklı bir etki yaratabilir. Ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok ama artık kılıflar da ortaya çıktığına göre muhtemelen çok uzun sürmeyecektir piyasaya çıkışım. Alcatel'den bir haberimiz var. Alcatel'de aslında ilginç telefonlar yapıyor. Şu arada kaynıyor ama
evet,
kimisinin kamerası ön plana çıkan, kimisinin pili ön plana çıkan değişik telefonları özellikle fiyat performans dengesinin ön plana çıktığı segmentlerde. Şimdi Mobil Dünya Kongresi için Alcatel 5 serisini göreceğiz ki görüntüleri ortaya çıktı. Ben tasarım olarak hatırlar mısın? Sony'de Xperia C5 Ultra diye bir model vardı. Üste devasa bir kalın evet, çerçeve, evet, altta ince bir çerçeve. Alcatel o tasarımı almış. Üste iç çerçeve kalınlığını koruyor. Belki biraz daha kalın ama alttan kısmışlar. Yani alttan alıp üste yerleştirmişler gibi bir tasarım
işte
var.
Çentik, burada insanları çentik güzel bir şey dedirtecek bir tasarım ortaya koydurtmuşlar. Hani iPhone'daki çentik eleştiriliyor ya. Şunu görünce o öyle olsun diyorsun.
Valla bir ele almak isterim. Çünkü yani görselden üstteki çerçeve de yani bilmiyorum bayağı kalın gibi görünüyor. Ben biraz şey demiyorum. Uzaktan kumandaya benzettim açıkçası. Uzun da telefon çünkü 5.7 evet, inç.
Bu arada altta çok ince değil. Altta da iki tane katman var bak dikkat et. Bir çerçeve bir de dışında bir şey.
Görsel geç, biraz yanıltıcı olabilir bilmiyorum. Bir ele de almak lazım ama sadece alttan yavaş o kavisli kısım bir yansımaysa.
Var ya burada şey yapsalardı keşke. Alttan üstten ikisine dengeli yapsalardı. Şu üsttekini alıp yarısını aşağıya koysalardı daha güzel bir telefon olurdu.
Ya bence simetriden ya vazgeçiyorsun değil mi? Orada evet, işte yani niye bilmiyorum ama tabii değişik bir tasarım anlayışı olmuş. Özelliklere bakıldığı zaman bu arada tabii ekranınızdan anlamışsınız. 18'e 9 ama 720'ye 1440. Pilde 3000 mAh. Gerçi bu pille beraber bu çalışır. Yani çözünürlük çok zaten agresif değil.
Evet.
3 GB RAM ve MediaTek'in 6750 işlemcisi varmış. GPU tarafında da Mali T860'ın çift çekirdek konfigürasyonu. Kameraya bakıldığı zaman ise arka tarafta 12 megapiksellik bir f2.0 kamera. Önde de 13 megapiksellik yine bir kameramız var 5 megapiksel çözünürlüğünde. 120 derecede görüş açısı sunuyormuş. Fiyat olarak da $285'dan bahsediyor ama fiyat sanki biraz yüksek gibi yani. Yani
Türkiye fiyatına bakmak lazım tabii bir de ne olacak.
Tabii $285 çıkacaksa bu Türkiye fiyatı da bilmiyorum, vergileri falan koyduğunuz zaman herhalde 2000 liralara yaklaşıyor.
Herhalde öyle bir şey
oldu. Plus gibi hesap ettim ama bakalım. Genelde Alcatel modelleri büyük oranda Türkiye'ye geliyor. Özellikle fiyat performansı ön plana çıktığı telefonlar. Bekleyip göreceğiz. Bu arada parmak izi okuyucusu Face Unlock özelliği de var. Zaten o Face Unlock da ön kamerayla yapılıyor. Yazılım olarak yapabilen yapıyor artık pek çok firmada da var. Son haberimiz Vivo cephesinden. Vivo'yu biz yakın zamanda neyle konuştuk? Ekrandan parmak izi okuma teknolojisini kullanan ilk firma Vivo.
Ya senin de güzel bir videom var izleyebilirler.
Snapdex firması zaten. Bayağı bak övüne övüne. Ben gittim standlarına. Adamlarla özel bir toplantı yaptım. Orada şöyle bir durum oldu. Randevum olmadığı için beni en başta içeri almıyorlardı. Oradan bir adamla böyle kaş göz iletişim kurmaya çalıştım. Adam beni içeri aldı. Ama bana böyle soğuk yaklaşıyor. Randevusu gittiğim için elinde tutuyor böyle telefonu. Hani çek buradan mesela tarzında. Cep Riçen diye bir arkadaşım var benim. Arkadaş dedim hani 3-5 kere konuşmuştuğum olan bir yönetici. Eski bir AMD yöneticisi. Beni tanıdı. Erdoğan ne haber falan deyince adam bir de şeyde Snapdex'in üst düzey yönetici. Adamın o bakışı değişik kardeşim. Telefonu tutmak ister misin sen yap falan diye bildiğin 2 saat 3 saat çekme şansım oldu orada. O konuda zaten ilk firma olacaklar. Yakında o telefon piyasaya çıkacak ama yeni bir telefon daha var üzerine çalıştıkları. Yine üst seviye bir telefon olarak Xperia 7'den bahsediliyor. Bahsettiğimiz telefon aslında Xperia 6'yı da az önce konuştuğumuz ekrana parmak izi okuyan. Snapdragon 845, 512 GB depolama ve 10 GB RAM.
Ya 10 GB çok abart ya. Yani aşırı abart diyoruz işte kıtlık var diye. Bol bulmuşlar bir yerde herhalde.
Ya şöyle, şimdi birincisi adam zaten tüm dünyada adını öttürüyor şu anda konuşuyor. Herkes 10 GB evet, vay efendim Vivo falan şöyle böyle falan. İkincisi zaten bunlar çok limited edition telefon oluyor. Az üretiyorlar.
Çok az
ama evet, şöyle yapılıyor yani bugün bu telefon çıktıktan sonra teknik özellik olarak en dolu telefon diye bir video çeksek sen de bunu bir numaraya koyacağız muhtemelen.
Mecbur.
12 GB evet, depolama, 10 GB RAM şu bu. Snapdragon 845 vesaire ki zaten sunumlarda göstermeye başlamışlar. Ekran görüntüsü zaten geliyor şu anda.
Az olduğu için işte ekrandan parmak izi okuma da koyuyor. 10 GB bellek de koyuyor. Sıkıntı yok.
Yani işte tabii büyük üreticiler genelde bu risklere girmiyorlar. Maliyeti bu kadar yükseltecek ama en azından örnek teşkil etmesi açısından bugün işte iPhone'u niye eleştiriyoruz? Parmak izi okuyucusu yok diye eleştiriyoruz. Şimdi adam ekrandan parmak izi okumayı koyuyor. Bakıyorsun Face ID'nin olacağı söyleniyor. Buna ek olarak 512 GB depolama, evet, 10 GB RAM. Ama tabii
parmak izinden okuma inşallah 2019'da artık standart olsa ya da 2018'in şöyle ikinci yarısından sonra standart olduğunu görsek.
Ya şey kesin onu görüyoruz zaten. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan amiral gemi telefonlar yok böyle.
Yok zaten. Evet.
Dolayısıyla 2018'in ilk yarısında olmayacak. İkinci yarısında telefonlar
işte
var.
Note 9
Note
var.
Note 9 var. O Note 9'da belki olur diye düşünüyorum. Sonrasında şimdi HTC'nin ne yapacağını bilmiyoruz.
Note 9'da yoksa zaten tam ayak kırıklığı.
Samsung'un başka firmalara yatırım yaptığı ve aslında kendisinin bir teknoloji geliştirdiği de söyleniyor. Belki de kendi geliştirdiği teknoloji kullanacaklar.
Olabilir.
Çünkü şey var, benim videodan da izleyebilirler aslında. Şu an ekrandan parmak izi okuma hız olarak parmak izi sensörü kadar hızlı değil.
Ya yine de hızlı ama orada benim
Face ID'den daha hızlı. Evet,
beni orada düşündüren kısım şimdi parmaktan yani ekrandan parmak izi okumayı eğer şu anki çözümle kullanırsanız altta ve üstte kalın çerçeve kenarları olması gerekiyor. Yani
onu işte bir sonraki sensörde çözeceğiz diyor.
İşte bir sonraki sensör şu anki tasarımlara çok uymuyor zaten. Üst seviye tasarımlara. Alt taraf bayağı
kalın. Ya şöyle bir şey var. Şimdi şeye baktığınız zaman da Vivo'nun telefonu yine çok güzel görünüyor tasarım olarak. Bayağı bayağı. OnePlus 5'lerin bir versiyonu zaten ki aynı holding şirketleri bunlar. En azından bir tanesi çıksın da kullanalım. Diğerlerine de örnek teşkil eder.
Evet, bilmiyorum. Gerçekten öyle.
Evet arkadaşlar, bu haberle beraber bu hafta da mobilitenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.